Ayrım 3.
Daha önce yaklaşım yanlışlıklarından söz ederek kısaca söylenip geçilen 3 cümleye dönelim. 1. İstiklal Marşı'nı duyunca milliyetçilik hislerim kabarıyor. 2. Türk milliyetçiliğini ırk faktörüne dayandırmak isteyen partiler vardır. 3. Türk milliyetçiliği mazlum milletlerin kurtuluşunun habercisi olmuştur. Dikkat edilirse görülecektir ki milliyetçilik terimi burada birbirinden farklı 3 anlamda kullanılmıştır. Birinci cümlede söze edilen bir duygu, ikincisinde bir ideoloji, üçüncüsünde ise bir toplumsal harekettir. Milliyetçiliği anlayabilmek için birbirinden farklı fakat çok yakından ilintili bu 3 görünümü yakından incelemek gerekiyor. Dipnot. Bu tez boyunca milliyetçiliğin incelenmesinde kullanılacak bu ayrıma en yakın ayrım, Carlton Hayes'in 1926 tarihinde yazmış olduğu Essays on Nationalism adlı yapıtında gerçekleştirilmektedir. New York sayfa 5-6. Hayes burada milliyetçiliğin 4 anlamda kullanıldığına dikkati çekiyor. A. Bir tarihsel süreç. Milliyetleri, siyasal birim, kabileleri ve imparatorlukları modern ulusal devlet haline getirme süreci. B. Bir kuram. Yukarıdaki sürecin teorisi ve ilkesi. C. Bir siyasal eylem. Belli bir siyasal partinin faaliyetlerinin tarihsel süreç ve siyasal kuramla birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. D. Bir duygu, bir milletin üyeleri arasında onun en iyi, en yüksek olduğuna dairdir. Sinder, The Meaning of Nationalism, sayfa 76-77. Bir duygu olarak milliyetçilik. Halk arasında milliyetçilik deyince, her şeyden önce insanın üyesi olduğu millete duyduğu derin bağlılık duygusu anlatılmak istenir. Milliyetçiliği en iyi inceleyenlerin başında gelen tarihçi Hans Konda, milliyetçilik ilk önce ve her şeyden önce bir zihniyettir. State of mind derken bunu kastediyor. Dipnot. Kohn, The Idea of Nationalism, sayfa 20. Bu duygunun derinliğine incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Belirli bir toplum biçimi içinde yaşayan her birey, içinde bulunduğu ortamda kendi huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelir. Güçlü olması ve belki de daha önemlisi kendisini güçlü hissetmesi gerekmektedir. İşte birey, tutunum gereksinmesi adı verilebilecek bu gereksinmeyi iki yoldan doyurmaya çalışır. Dipnot. Burada sözünü etmek istediğim kavram cohesion yoksa integration değil. Bir topluluğun oluşma durumuna gelebilmesi için üyeleri arasında bulunması gereken bağların bütün olarak tanımlanabilecek cohesion kavramı Türkçe'de karşılığı olmadığı için Dr. Ünsal Oksay'ın kullandığı tutunum sözcüğünü benimsedim. Bireylerin topluluk içinde kendilerine benzeyenlerle kaynaşmak ve böyle daha güçlü olmak ve kendini güçlü hissetmek biçiminde duydukları gereksinmeyi bu sözcükle karşılamak uygun olacaktır. Tıpkı egemenlik gibi biri içe, öbürü dışa dönük olmak üzere iki yönü vardır bu duygunun. Olumlu öğe adı verilebilecek içe dönük yön şudur. Birey, içinde bulunduğu gruptaki diğer bireylerle benzer olan yönlerini vurgulayarak bir biz bilinci yaratmaya çalışır. Zaten insanda yurtseverlik adı verilebilecek bir içgüdü güçlü bir biçimde doğuştan vardır. Örneğin her toplumda insan doğduğu yeri, toprağı, evi sever. Tarihsel süreç sırasında dil, din, ülkü, toprak, kültür ve hepsinden önemlisi ekonomik çıkar birliği gibi bir takım öğelerin ortaya çıkması ile yani millet olgusunun doğması üzerine bu yurtseverlik, milliyetçilik duygusunun, olumsuz yönünün ve topluma egemen olacak milliyetçilik ideolojisinin de etkisiyle en sonunda ulusal bilinç haline dönüşecektir. Bu yurtseverlik daha ileride de görüleceği gibi milliyetçilikten ayrı bir şeydir ama milliyetçilik duygusunun bu olumlu öğesine çok büyük katkıda bulunur. Dipnot. Ulusal bilinçin çıkış noktaları Hugh Stanton Watson tarafından şöyle sıralanmaktadır. 1. Eski milletlerde İngiltere, Fransa gibi devlet ve monarşinin bir ürünüdür. 2. Yabancı işgalle de ortaya çıkabilir Amerika Birleşik Devletleri. 3. Bir devletin anısına da katkıda bulunabilir Polonya. 4. İşgalcinin dini farklıysa bu önem kazanabilir. 5. Önemli unsur dil unsurdur. 6. Marksist-Leninist ideoloji de ulusal bilinç kazanılmasında rol oynayabilir. Hugh Seton Watson, Nationalism and Multinational Imperials, Nationalism and Communism Essays, Hugh Seton Watson, London Medicine and Co. Ltd. 1965-25 Milliyetçilik ve Yurtseverlik arasındaki farklar ise Sinder tarafından şöyle belirtilmektedir. 1. Milliyetçilik, milletin birliği ve bağımsızlığı ile birinci dereceden ilgilenir. Yurtseverlik ise kişinin memleketine karşı duyduğu hizmet aşkıdır. 2. Milliyetçilik kuvvet fikrinden ayrılamaz, yurtseverlik ise tabiat itibariyle savunmadır. Fakat anlamı karışık olduğundan saldırıyı haklı göstermek için de kullanılabilir. 3. Milliyetçilik yeni bir olgudur, yurtseverlik ise ilkel insandan beri süregelen bir kavramdır. Sinder, The Meaning of Nationalism, sayfa 148. Ayrıca Carl Deutsch, Nationalism as Social Communication, An Inquiry into the Foundation of Nationality, Chapter 4, dipnot, numara 40. Fakat bu bilinç ne denli güçlü olursa olsun, tek başına bir toplumda milliyetçilik duygusunun oluşmasına da yeterli değildir. Bireyler tutunum gereksinimlerini doyurmak için bir de olumsuz veya adı verilebilecek bir unsurdan yararlanmak yoluna giderler. Kendilerini ve çevrelerinde kendilerine benzeyenleri ortak bir düşman kavramı karşısında ayırt etmek isterler ki buna da onlar bilinci adı verilebilir. Onlar bilinci toplumun özellikle bunalımlı devrelerinde keskinleşir ve bir bakıma milliyetçilik duygusuna asıl rengini veren öğe olur. Yalnız bunalımlı dönemlerde değil, biz bilincinin şu ya da bu nedenle zayıfladığı toplumlarda onlar bilinci daha da keskinleşmek ve neredeyse tek başına milliyetçilik duygusunu ayakta tutmak zorunda kalacaktır. Dipnot. Olumsuz öğe yalnızca dış düşman kavramından yararlanmakla da kalmaz, toplumun tutumunu da olumsuz yönde destekleyecek olan düşman kavramını içerideki bir düşman da olabilir. Toplumlarda çeşitli azınlıklara karşı duyulan tepkiler bu yönde sık sık kanalize edilme yoluna gidilir. Bunların en belirgin özelliği Nazi Almanyası'ndaki Yahudilere yapılanlar olarak akla geliyor. Peki bu duygular sadece milliyetçiliğe özgü olan duygular mı? Çünkü ilkel toplumlardan bu yana baktığımızda görüyoruz ki insanlar topluluk halinde yaşamaya başladıklarından beri bir şeyler bu olumlu ve olumsuz iki ögeyi kullanarak yani benzeşme ve ayırt etme yöntemleri aracılığıyla kendilerini güvenlik içinde hissetmeye, tutunum sağlamaya uğraşmaktadırlar. Zaten bu durumu gördükleri içindir ki milliyetçilikle uğraşan yazarların bir bölümü milliyetçilik duygusunun yalnız modern toplumun ürünü olduğunu ileri sürerken diğer bir bölümü de milliyetçiliğin ilkel toplumdan beri var olduğunu savunmuş kabile milliyetçiliği gibi terimler kullanmışlardır. Dipnot. Örneğin Hayes kabile toplumunda da milliyetçilik olduğunu söylerken Nationalism sayfa 20-29. Elika Diora, milliyetçilik 19. yüzyıl başında Avrupa'da icat edilmiş bir doktrindir. Nationalism, 2. basım, London, Hutchinson University Library, 1961, sayfa 9 demektedir. Louis Sinder, The Dynamics of Nationalism adlı kitabının 29. sayfasında Hayes'e katılırken, aynı kitabın 3 sayfa öncesinde, bugün bildiğimiz biçimiyle milliyetçilik, eski çağ ve orta çağ dünyalarınca bilinmeyen bir şeydi diyerek, milliyetçiliğin modern toplumun bir ürünü olduğunu kabul eder gözükmektedir. Bu ikinci yazarların haklı oldukları nokta, her toplumda insanların kendilerini şu veya bu biçimde içinde bulundukları toplulukla özdeş kılmaya çalıştıkları, yani tutumunun aradıkları gerçeğidir. Birey kendini grupla özdeş tuttuğu sürece kendisini bulmaktadır. Yalnız Royal Institute of International Affairs tarafından 1939'da yayımlanan bir raporun girişinde de açıkça belirtildiği gibi milliyetçilik soyut bir siyasal ya da psikolojik olgu olarak düşünülürse anlaşılamaz. Grup tutumunu daha geniş ve devamlılık gösteren bir sorunun özel bir durumu olarak ele alınmalıdır. Dipnot. Royal Institute of International Affairs Nationalism, AREEA, Report 2. Baskı, London, Frank Cass & Co., 1963, Introduction, sayfa 13. Çeşitli disiplinler, milliyetçiliğin ne olduğu konusunda bu noktada birleşmektedirler. Dipnot. Örneğin, psikiyatri, milliyetçiliği bir savunma mekanizması olarak görmektedir. Sinder, The Meaning of Nationalism, sayfa 110. Psikolojik yaklaşıma göre milliyetçiliğin yayılması Avrupa'da dinin etkisinin azalmasına rastlamaktadır. İnsanlar kendilerinden yüksek bir kavrama hizmet etmek eğilimindedirler. Ayrıca milliyetçilik insanlara dayanılmaz sıkıntı veren gerçekleri kaldırabilmeleri için yardımcı olan bir rasyonelleştirme biçimi, iç zorluklara karşılaşan liderlerin iç muhalefeti atlatmak için dış kavgalar yaratması olarak görülür. Bu anlatım biçimine göre milliyetçilik ulusların siyasal blue denilebilecek çağına ait bir kavramdır. Minogue, Nationalism, London University Paperbacks, 1969, sayfa 146-148. milliyetçiliğin antik veya modern dünyanın ürünü olması sorununu aslında ikinci derecede olan bazı başka hususlara cevap arandığında yanıt kendiliğinden ortaya çıkacak olan bir soru. Asıl önemli olan ise şu, bu iki temel öğe neden toplumda milliyetçiliği yani millet denilen toplumsal örgütlenme biçimine sadakat duymayı gerektiren bir duyuş biçimine yaratmaya yöneliyor? Neden daha ufak çapta? Örneğin Galatasaraylılık, Erzurumluluk gibi. Veya daha geniş çapta Avrupalılık, Asyalılık, Dünyalılık gibi bir sadakat odağı günümüzde toplumda millete yönelen milliyetçilik kadar rağbet görmüyor. Tarihte Erzurumluluğun sadakat odağı olarak yağ tutulduğu bir dönem oldu. Avrupalılığın zamanında bir gün belki gelecek. Şimdilik bu soruyu milliyetçiliği bir de ideoloji olarak inceledikten sonra aklımıza gelmesi gereken benzer bir soruyla birlikte cevaplandırmak için biraz bekletebiliriz. Bir ideoloji olarak milliyetçilik, toplumda bireyin kişisel güvenlik araması sonucu duyduğu tutumun gereksinmesine paralel olarak toplumda bir işlevi görecek bir ideoloji olmasıyla başlar. İnsan toplulukları da bireyleri bir araya getirip güçlü bir toplum oluşturabilmek için tutunum gereksinme duyarlar. Toplum bir ideoloji geliştirerek bireyin toplumsal sadakatinin başka ideolojilere gitmemesini, tek odak noktası olarak kendisinde toplanmasını sağlamaya uğraşır. Fakat dikkat edilirse toplum soyut bir kavramdır. Bu kavram somut indirgendiğinde bir takım gruplaşmalardan oluştuğu görülecektir. Bu gruplaşmalar aralarında çok az fark bulunan toplumsal tabakalar biçiminde olabileceği gibi birbirinden uçurumlarla ayrılmış toplumsal sınıflar biçiminde de görülebilir. İşte toplum içinde, toplum adına diyerek ortaya çıkan ve toplumu güçlü bir biçimde örgütlemeye girişecek olan bu tabaka veya sınıflardan en güçlüsüdür. Bu başat grup veya toplum sınıflı bir toplumsa egemen sınıf içinden çıktığı toplumun gereksinimlerini de göz önünde tutmak şartıyla bir ideoloji ortaya atar ve toplumu kendi sınıfının çıkarları çerçevesi içinde örgütleyerek bir tutunum yaratma yoluna gider. İşte milliyetçilik teriminin ikinci kullanımı millet ulusal devlet birimi içinde toplumsal sadakat odağı olarak göstererek tutunum sağlamaya yönelmiş bir ideoloji anlamındadır. Şimdi bu noktada biraz yukarıda milliyetçiliği bir duygu olarak incelerken insanın aklına gelen soru bu kez ideoloji için tekrar ediliyor. Neden millet birimine ve milli devlete yönelen bir duygu ve onu bu biçimde kanalize etmeye çalışan bir ideoloji? Neden başka toplumsal ve siyasal örgütleniş biçimlerine değil de millet ve ulusal devlete? Neden daha küçük veya daha büyük bir birime değil? Çünkü bir insan topluluğunda üretim biçimi ne çaptaysa o toplumdaki biz ve onlar bilinci toplumsal sadakatin o birime duyulmasını sağlayacak biçimde harekete geçer. Bu hem doğal olarak olur çünkü insanlar o büyüklükteki çaptaki bir birim içinde yaşamakta, doğurmakta, beslenmekte ve beslenmektedirler. Hem de egemen sınıfın ideoloji onları o yönde şartlandırmaktadır. Çünkü ancak o birime egemen olabilecek güçte bir egemen sınıf söz konusudur ve o birimden daha küçüğüne razı olmayacak bir ideoloji ortaya atmaktadır. Bu birim kişisel mülkiyetin olmadığı bir dönemde kendine yeterli ortak üretim yapan kabile toplumlarında ataların ruhu tarafından korunmakta olan kabile topraklarıdır. Bu sadakat odağı mistik ve kolektif bir nitelik taşır. Çünkü doğa koşullarının ve olaylarının anlaşılamadığı bir ortamda oluşmuştur. Her toplumun egemen ideolojisi acımasızdır. Zamanla toplum gelişir, genişler. İnsanların boğazlarını doyurdukları birim de ona göre büyür, örneğin bir feodal domine biçimini alır. İnsanlar vatan diye bunu anlarlar. Toplumsal sadakatleri de Orta Çağ toplumunda kilise en güçlü mal sahibi olduğu için ilahi ve kolektif bir kavram olan Tanrı'ya yöneliktir. Kilisenin yanında ikinci derecede toprak sahibi olan feodal beye karşı da bir takım toplumsal kabullenmeler biçiminde itaat edilir. Dipnot. Feodal bey de güçlüdür ama kilise ile karşılaştırma kabul etmez gücü. Kilise afaroz ettiği zaman mahvolur. Endüljans af elde etmek için karlı dağların tepelerindeki papa şatolarının kapılarında dizleri üzerinde beklerler. Bu dönemin toplumsal tutunum ideolojisi olan din tarafından emredilen bir ortamdır bu. Dine yani bu dönemin egemen ideolojisine karşı gelmenin de cezası ağırdır. Adamı yakarak öldürürler. Orta Çağ'ın sonunda birinci bölümde ele alınacak mutlakiyetçi krallıkların ortaya çıkması üzerine zaten bütün Orta Çağ boyunca yavaş yavaş oluşmaya başlayan yeni bir üretim birimi, yeni bir boy ekonomik pazar, kralın sınırlarını çizdiği yeni devlet içinde oluşmaya başlar. Artık yeni devrin sadakat odağı, laik ve kişisel bir kavram olan prens, kral tarafından oluşturulmaktadır. Prense de karşı çıkılmaz, cezası tekerlek işkencesiyle ölümdür. Fakat bu da uzun sürmez. Prense mutlakiyetçi krallığı kurma sürecinde yardımcı olan burjuvazi artık ona gereksinme duymayacak kadar güçlenmiş, onun yerini almaya hazırlanmaktadır. Fakat bu burjuvazi toplumu tarihte ilk kez bu denli kökten bir biçimde değiştirmiştir. Daha önceki toplum biçimlerinde ilişkiler tamamen veya oldukça yüz yüze olduğundan toplumun denetimini sağlamak kolaydır. Oysa bir tek aile veya ufak bir fifin artık söz konusu olmadığı ulusal devlette bir kez toplumsal ve ekonomik ilişkiler kişisel olmaktan çıkmış, kurumsallaşmıştır. Eskiden örneğin feodal bey serflerini tanır ve onlara noblesse oblige felsefesi gereği bir takım yardımlar yapıp yüz yüze ilişki halinde bulunurken artık fabrikatör işçilerini tanımamakta, verdiği ücretin dışında bir ilgi göstermemektedir. Yeni ilişkiler anonimleşmiştir. Bu nedenle eski tutunumu yıkılan eski kişi daha çok manevi dayanak gereksinimi içindedir. İkincisi, toplum artık farklılaşmıştır. Mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçilmiştir. Bunun bilincinin topluma aşılanması, tutunumun sağlanması için yeni bir birleştirici odak noktası gösterilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü, toplumun sadakatinin yöneldiği odak noktası mistik veya ilahi niteliğinden sıyrılmış, laikleşmiştir. Laikleşen otorite insanüstü niteliğini yitirmiştir. Yeni toplumu çevresinde birleştirebilecek kadar güçlü bir otoriteye gereksinme vardır. Dördüncüsü, yeni ekonomik ilişkilerin gerektirme sonucu toplumun sınırları çok genişlemiştir. İşte bu belirli tarihsel koşulların 18. yüzyıl sonu toplumunu belirli bir biçimde yoğurması sonucu belirlen kişisel ve toplumsal tutunum gereksinmesi daha önceki toplum biçimlerindekinden çok farklı olmuştur. Böylesine kurumsallaşmış ilişkiler içinde yaşayan, böylesine farklılaşmış ve genişlemiş bir toplumu kendine denetimi altında birleştirmek için 18. yüzyıl sonu egemen sınıfının o ana dek görülmüş tutunum ideolojilerinden farklı ve daha güçlü bir ideolojiyi topluma kabul ettirmesi gerekmektedir. Dipnot. Bu güçlü ideoloji bazı duyumlarda fazla sert olmaya gerek kalmadan görevini yapabilmektedir. A. İdeolojiyi ortaya atan egemen sınıf toplum içinde çok güçlüyse, arkasında uzun bir biriksinimin gereğini duyuyorsa veya toplumdaki tutunum eksikliğinin doğurduğu huzursuzluğu kanalize edecek bir yer bulmuşsa, B. Toplumdaki ulusal bilinç, biz bilincinin çok sağlam olması sonucu güçlüyse, C. Ülkenin sosyoekonomik koşulları ideolojiye çok fazla işlev yüklemeyecek kadar elverişliyse, milliyetçi ideoloji fazla sert olmadan işlevini yerine getirebilmektedir. Bunun örneklerini gerek Avrupa milliyetçiliğinde gerekse az gelişmiş ülke milliyetçiliğinde göreceğiz. İşte modern kapitalist toplumun sadakatinin odak noktasını bütün bir millet olgusuna tarihte ilk kez dayandıran bu laik ve kolektif ideoloji milliyetçilik olmuştur. Dipnot. Bu nedenle milliyetçiliği modern toplumun ürünü olarak tanımlayan yazarların tutumunu kabul etmek doğru olacaktır. Örneğin Elie Kedioria'ya göre milliyetçilik 19. yüzyılın başında Avrupa'da icat edilmiş bir doktrindir. Nationalism sayfa 9. Önceki üretim biçimlerinde olduğu gibi bu yeni üretim biçiminin egemen ideolojisine karşı çıkmanın da cezası ölümdür. Sadece biçimi değişir, vatan haini kurşuna dizilir. Bir toplumsal hareket olarak milliyetçilik. Milliyetçilik üçüncü olarak Türk milliyetçiliği mazlum milletlerin kurtuluşunun habercisi olmuştur. Örneğinden de anlaşılacağı gibi devrimci bir toplumsal hareket anlamındadır. Bu hareket daha önce incelenen milliyetçi duygu ve milliyetçi ideolojinin bir noktada buluştuğu, kesiştiği yerde patlak verir. Daha doğrusu milliyetçi duygunun bir andan sonra artık milliyetçi bir ideoloji tarafından yönlendirilmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Buradan bir hareketin milliyetçilik sayılması için gerekli olan koşullardan birincisi çıkıyor. Bir hareketin milliyetçi sayılması için hem bu duygunun hem de bu ideolojinin bulunması gerekir. Yalnızca milliyetçi duygunun etkisiyle hareket eden, seçkinlerin ortaya attıkları bir ideoloji tarafından yönlendirilemeyen bir hareket milliyetçilik olamaz. Olsa olsa toplumsal huzursuzluğun belli bir yoğunluğa erişmesiyle ortaya çıkan bir ayaklanma, bir başkaldırma, bir toplumsal patlama olur. Fakat milliyetçi duygunun yeterince olgunlaşmamış olması halinde ortaya atılacak bir ideolojinin de bir sonuç alamayacağı ortadadır. Olsa olsa o toplumdaki seçkinlerin ve sanatçıların bir fikir jimnastiği olmakla kalacaktır. Bu ideolojinin etkisinde milliyetçi hareketin sadakatinin yöneleceği odak noktası millet kavramı olacaktır. Bu da milliyetçi hareketin ikinci koşulu oluyor. Bu sadakat odağı milletin başkası olamaz. Aile olamaz, kabile olamaz, sınıf olamaz, ümmet olamaz, uluslararası başka bir kavram veya birim olamaz. Hareketin tanımı gereği mutlaka millet olmalıdır. hareket seçmek zorunda kaldığı zaman bu kavramı bütün diğer toplumsal değerlerden üstün tutacaktır. Milliyetçilik hareketinin üçüncü koşulu, milletin içinde örgütleneceği siyasal birim olan bağımsız ulusal devletin gösterilmiş olmasıdır. Dünyada aşağı yukarı hiçbir ülke azınlıklar olmaksızın yalnızca o milleti içeremeyeceği için burada vurgu bağımsız sözcüğü üzerinedir. Bir milliyetçi hareket kendisinin üzerinde milli ve yüce bir otoriteye razı olmaz. Örneğin başka bir ulusal devlet içinde özerk bir bölge olarak kalmak istemez. Dipnot: 1990'ların globalleşme ortamında bu yargının bu kadar kesin olmadığını düşünüyorum. Bakınız B. Orhan, Kürt milliyetçiliğini incelemek için kurumsal anahtarlar, devlet devlete karşı, Ankara Bilgi Yayınevi, 1994, sayfa 107-116. Kalmaya razı olsa bile buna geçici olarak boyun eğmiştir. Eline olanak geçirdiği anda nihai amacına ulaşmak için harekete geçecektir. Çünkü kitleler bağımsızlık olmadan eski durumlarına oranla çok daha iyi koşullara kavuştuklarında bağımsızlık dileğinde bulunmayabilirler ama hareketi yönetenler yeni birimde tartışması önder olacakları için bağımsızlığı mutlaka isteyeceklerdir. Bu bağımsızlık bir milliyetçilik hareketi için zorunlu olduğu kadar gerçek anlamındadır. Yani göstermelik olamaz. Siyasal bağımsızlık yanında ekonomik milliyetçilik yaparak ekonomik bağımsızlık elde edilmeye çabalanır. Bu koşulu yerine getirmeyen hareket milliyetçi olarak nitelendirilmez. Bu genel koşullardan başka az gelişmiş ülkeler için düşünüldüğünde milliyetçilik hareketi için bir takım ek koşullar da gerekiyor. Birincisi, hareket aydınlar tarafından yürütülecektir. Örneğin bir imparator tarafından tek başına yönetilecek bir milliyetçilik hareketi düşünülemez. Bu olsa olsa bir düşmana başkaldırma hareketi olabilir. Etiyopya'nın 2. Dünya Savaşı öncesindeki durumu gibi. Bu aydınların hareketi yürütürken destek alacakları kitleler ve temsil edecekleri çıkarlar çok önem taşır. Çünkü hareketin sonunda alacağı biçimi bu destek belirleyecektir. Eğer aydın hareketi yürütmede ve başarıya ulaştırmada işçi ve köylüye dayanmışsa sonuç başka olacaktır. Eşraf veya burjuvaziye dayanmışsa başka olacaktır. Bu desteğin sınıfsal niteliği yanında bu sınıfların bilinç durumu da çok büyük önem taşır. Az gelişmiş ülkeler açısından ikinci ek koşul, aydınların neden mutlaka hareketin başında bulunması gerektiğini açıklamaktır. Bu da az gelişmiş ülkelerdeki milliyetçilik hareketinin düzeni korumayı değil, mevcut düzenden başka ve daha ilerici bir düzen kurmayı amaçlaması, ayrıca kesinlikle anti-emperyalist olmasıdır. Aristokrasinin yeni bir düzen kurmaya yanaşmayacağı doğaldır. Burjuvaziye gelince zamanında Avrupa burjuvazisi sınırlarını kapayıp ekonomik milliyetçilik yapmıştır ama yabancı firmaların temsilcisi olmanın çok daha karlı olacağı günümüz koşullarında burjuvazinin anti-emperyalist bir tavırdan uzak kalması kaçınılmazdır. Şimdi bu kuramsal önermeleri önce Avrupa kıtasında sonra da Kara Afrika'da gerçeklerin testinden geçirmeye çalışalım.